Kitabın adı Betondaki Sarışın. Yazarı Michael Connelly. 31. Ayrım. 26. Sylvia kalın perdeleri sıkıca örttüğünden cumartesi sabahı güneş epey yükseldiği halde yatak odası kapkaranlıkta. Boş yatakta yalnız başına gözünü açtı ve komodinin üzerinden kol saatini alıp baktı. 11 olmuştu. İlginç bir düş görmüştü ama uyanınca gördüğü düş çok gerilerde kalmış ve bir daha yakalayamamıştı. 15 dakika kadar anımsamaya çabalayarak yataktan çıkmadı. Birkaç dakikada bir Sylvia'nın çıkardığı gürültüler kulağına çalınıyordu. Bulaşık makinesini boşaltıp mutfağı süpürürken sessiz olmaya çalıştığını biliyordu ama yine de duyabiliyordu. Sonra arka kapı açıldı ve verandanın kenarındaki saksıları suladığını duydu. En az 7 haftadır yağmur yağmıyordu. Saat 11.20'de çalan telefonu Sylvia ilk zil sesinde açtı ama boş, kendisini aradıklarını hissetti. Yatak odasının kapısını açıp çağırmasını beklerken bütün kasları gerilmişti. 7 saat kadar önce Van Nuys şubesinden çıkarken Sylvia'nın numarasını Edgar'a vermişti. Ama Sylvia onu çağırmaya gelmeyince biraz olsun rahatladı. Konuşma sesleri kulağına çalındı. Önceleri bir öğrencisiyle konuştuğunu sandı, sonra sesi sanki ağlıyormuş gibi gelmeye başladı. Boş yataktan fırlayıp giysilerini üzerine geçirdi. Saçlarını düzelterek odadan çıktı. Sylvia mutfak masasında oturmuş konuşurken parmağıyla masanın üzerine daireler çiziyordu. Boş doğru tahmin etmişti. Ağlıyordu. "Ne oldu?" diye fısıldadı. Elini kaldırıp sözünü kesmemesini işaret etti. Konuşmanın bitmesini bekledi Boş. "Orada olacağım Bayan Fontaine'o. Arayıp bana zamanı ve adresi bildirin. Evet, evet geleceğim. Çok üzüldüm. Beatrice harika bir öğrenciydi. Onunla gurur duyuyordum. Aman Tanrım." Telefonu kapatırken gözyaşları sel gibi akmaya başladı. Boş ona yaklaşıp eliyle ensesini okşadı. "Bir öğrencin mi?" "Beatrice Fontaine'o." "Ne oldu?" "Ölmüş." Uzanıp ona sarıldı. Sylvia ağladı. "Bu kent" diye başladı ama cümlesini tamamlayamadı. "Geçen akşam Day of the Locust adlı kitap için yazdıklarını sana okumuştum." Boş hatırladı. Sylvia bu kız için endişelendiğini söylemişti. Bir şeyler söylemek istiyor ama ne diyeceğini bilemiyordu. Bu kent her şeyi açıklamaya yetiyordu. Bütün gün evin içinde temizlik yaparak, ufak tefek işleri bitirerek geçirdiler. Boş, şöminedeki yanık odunları temizledi ve arka bahçede yabani otları ayıklayıp Bayan Fontaine'e götürmek üzere bir buket çiçek toplayan Sylvia'nın yanına gitti. Bir süre yan yana çalıştılar ama Sylvia pek ağzını açmadı. Ara sıra birkaç söz söylüyordu. Normandy Caddesi'nde bir arabadan ateş açılmıştı. Bir gece önce olmuştu. Kız doğruca Martin Luther King Cerrahi Hastanesi'ne götürülmüştü ama beyin ölümü tanısı konmuştu. Sabahleyin de bağladıkları makinaları kapatmışlar ve organlarını bağışlamak üzere ameliyata almışlardı. Öğleden sonra Sylvia mutfağa girip biri yumurtalı, diğeri ton balıklı, iki büyük sandviç hazırlayıp ikiye kesti. Boş içinde portakal dilimlerinin yüzdüğü buzlu çayı hazırladı. Sylvia bir gece önce yedikleri o kocaman bifteklerden sonra bir daha et yemek istemediğini söyledi. Gün boyu ilk kez espri yapmaya çabalamıştı ama ikisi de gülmedi. Yemekleri bitince tabakları mutfağa taşıdı ama çalkalamaya bile kalkışmadı. Tezgaha yaslanıp bakışlarını yere dikti. Bayan Fontaine cenazenin hafta içinde kalkacağını söyledi. Herhalde çarşamba günü. "Sanırım bir otobüs tutup bütün sınıfı götürmem iyi olur." "Bence de. Ailesi bunu takdir eder." Beatrice iki ağabeyinin uyuşturucu sattığını söylemişti. Boş yanıtlamadı. Kızın ölmesinin nedeni bu olmalıydı. Bloodscripts çetelerinin ateşkesinden sonra kentin belli bir bölümündeki sokak satıcılığı emir komuta zincirini yitirmişti. Herkes birbirinin çöplüğüne tecavüz etmeye başlamıştı. Arabadan ateş etmeler sıklaşınca bir sürü masum insan ölmüştü. "Kitap hakkında yazdığı raporu okumak istiyorum cenazede. Kabul edip etmeyeceğini annesine sorarım. Belki de ne kadar büyük bir kayıp olduğunu herkes anlar." "Daha şimdiden anlamışlardır." "Doğru. Biraz uyumak ister misin?" "Evet, iyi olur. Sen ne yapacaksın?" "Bazı işlerim var. Birkaç yere telefon edeceğim. Bu gece işe gitmek zorundayım Sylvia. Umarım çok uzun sürmez. Olabildiğince erken dönerim." "Ben iyiyim Harry." Sevindim. Boş, saat 4'te yatak odasına bakınca Sylvia'nın derin bir uykuya daldığını gördü. Yastık yüzü gözyaşlarından ıslanmıştı. Koridorun öteki ucunda çalışma odası olarak kullanılan odaya girdi ve telefon sesiyle rahatsız etmemek için kapıyı kapattı. Önce 77. caddedeki şubenin dedektiflerini aradı. Cinayet masasını isteyince Hanks adında biri çıktı karşısına. İlk adını söylemediği gibi Boş da onu tanıdığını sanmıyordu. Kendisini tanıtıp Fontaine olayını sordu. Sen neden ilgileniyorsun Boş? Hollywood'danım dedin değil mi? Evet, Hollywood şubesindenim ama konuyla profesyonel değil. Özel olarak ilgileniyorum. Bayan Fontaine bu sabah kızın öğretmenini aradı. Öğretmeni de benim arkadaşım. İkimiz de çok üzüldük. Onun için neler olup bittiğini öğrenmek istedim. Bak, kimseyi teselli edecek zamanım yok. Ben bir soruşturma yürütüyorum. Başka bir deyişle elinde hiçbir bilgi yok. 77'de hiç çalıştın mı? Hayır. Şimdi bana işinin ne kadar zor olduğunu söyleme zamanın geldi değil mi? Lanet olsun Boş, sana yalnızca Pico'nun güneyinde bir tek tanık bile bulamayacağını söyleyeceğim. Herhangi bir olayı, parmak izlerine rastlayacak kadar şanslıysak kapatabiliyoruz. Daha da şanslı olduğumuz zaman, herifin biri buraya geliyor ve üzgünüm, ben yaptım diyor. Bunun kaç kez yaşandığını tahmin etmek ister misin? Boş yanıtlamadı. Bak, üzgün olan yalnızca senin şu öğretmen değil. Çok kötü bir olay bu. Bütün olaylar kötüdür ama bazıları daha da kötüdür. İşte bu onlardan biri. 16 yaşındaki bir kız evinde oturmuş kitap okuyor. Küçük kardeşine bakıyor. Arabadan mı ateş etmişler? Evet bildin. Duvarlarda 12 delik var. Bir taramalı kullanmışlar. Duvarda 12, kızın kafasında bir delik var. Ne olduğunu anlamamış bile değil mi? Kafasına neyin çarptığını anlamamış. Herhalde ilk kurşunu yemiş, başını bile eğmemiş. Aslında ağabeylerinden biri için açılmıştı bu ateş değil mi? Hanks birkaç saniye sesini çıkarmadı. Boş, odadaki telsizin cızırtılı sesini duyuyordu. Bunu nereden biliyorsun? Öğretmen mi söyledi? Kız ona ağabeylerinin hapsattığını söylemiş. Öyle mi? Bu sabah kilise korosu gibi sokaklarda dolaşıp ağlaşıyorlardı. Bunu araştırırım Boş. Senin için yapabileceğin başka bir şey var mı? Var. Şu kitap. Kız hangi kitabı okuyormuş? Kitap mı? Evet. Adı The Big Sleep ve o da sonsuz uykuya daldı dostum. Bana bir iyilik yapabilirsin Hanks. Neymiş o? Bu olay hakkında gazetecilerle konuşursan kitaptan söz etme. Ne demek istiyorsun? Sen söz etme yeter. Telefonu kapatınca Sylvia'nın kızdan ilk kez söz edişini anımsadı. Bu kadar duygusal bir ödev hazırladığını görünce kızın bir yerlerden kopya çektiğini düşündüğü için kendinden utandı. Birkaç dakika sonra almacı tekrar kaldırdı ve amir Irving'in bürosunu aradı. Daha ilk çalışında telefon açıldı. İyi günler. Burası Los Angeles Emniyet Amiri Irving'in bürosu. Teğmen Hans Rollenberger konuşuyor. Size nasıl yardımcı olabilirim? Boş herhalde bizim Hans Off, Irving'in aramasını beklediği için telefon kullanım kılavuzunda yazan ama pek kimsenin yüz vermediği yanıt biçimini kullanıyor diye düşündü. Sesini çıkarmadan telefonu kapadı ve Teğmen'in aynı konuşmayı tekrarlaması için bir kez daha numarayı çevirdi. Ben Boş, ne var ne yok diye soracaktım. Boş biraz önce aradın mı? Yo, ne oldu? Yok bir şey. Yanımda Nixon'la Johnson var. Şimdi geldiler ve Sheen'le Opelt nöbeti devraldılar. Onlarla aynı odada olunca başkanlar demeye cesaret edemediğine dikkat etti Boş. Bugün bir şeyler oldu mu? Hayır. Kuşkulu kişi sabahı evinde geçirdi ve biraz önce Valley'e gidip birkaç depoyu daha dolaştı. Kuşkulu bir davranışı olmadı. Şimdi nerede? Evinde. Edgar'dan ne haber? Buradaydı. Kurtulan kadınla görüşmek için Sybil'a gitti. Dün gece onu bulmuş ama anlaşılan uyuşturucu etkisinde olduğundan konuşamamış. Bir kez daha denemek istiyor. Sonra alçak sesle sordu. Eğer kız Moran'ın resmini tanırsa harekete geçecek miyiz? İyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. Yeterli değil. Ayrıca elimizdeki kozları açıklamış oluruz. Aynı fikirdeyim derken sesi yükselmişti. Yani başkanlar iplerin kimin elinde olduğunu anlayabilecekti. Ona zamp gibi yapışacağız ve harekete geçtiği anda tepesine bineceğiz. Umarım. İzleme ekipleriyle nasıl çalışıyorsun? Adım adım sana bilgi veriyorlar mı? Kesinlikle. Telsizle görüşüyorlar ve ben de dinliyorum. Kuşkulunun attığı her adımı biliyorum. Bu gece geç saate kadar çalışacağım. İçimde bir his var. Ne gibi? Bu gece bir şeyler olacak gibi geliyor. Poş, Silvia'yı saat 5'te uyandırdı ve yarım saat kadar sırtına masaj yaptı. Silvia duş yapıp salona geldiği zaman bile gözleri uykuluydu. Üzerinde evde giydiği gri penye elbise vardı. Sarı saçlarını at kuyruğu biçiminde ensesinde toplamıştı. Ne zaman gideceksin? Biraz sonra. Nereye ya da ne iş için gideceğini sormamıştı. Boş da açıklamaya yanaşmadı. Sana bir çorba yapmamı ister misin? Yo, karnım aç değil. Bu gece acıkacağımı da sanmıyorum. Telefon çalınca Harry mutfaktakini açtı. Times gazetesinin muhabiri Silvia'nın ev numarasını Bayan Fontenot'dan almıştı. Beatrice hakkında onunla konuşmak istiyordu. Hangi konuda diye sordu Boş. Şey, Bayan Fontenot, Bayan Moore'un kızı hakkında çok güzel şeyler söylediğini anlattı bana. Beatrice çok tatlı bir genç kız olduğundan bu olay için geniş bir haber hazırlıyoruz. Belki Bayan Moore bir şeyler daha eklemek ister diye düşünmüştüm. Boş kadına beklemesini söyleyip salona gitti. Silvia derhal gazeteciyle konuşmayı kabul etti. Silvia'nın konuşması yaklaşık 15 dakika sürünce Boş arabaya gidip telsizi açtı. Simplex 5 frekansına geçip dinlemeye başladı. Hiçbir şey duyulmadı. Konuşma düğmesine basıp "Ekip 1" diye sordu. Birkaç saniye geçince bir kez daha denemeye karar vermek üzereyken Şi'nin sesi duyuldu. "Kim o? Boş. Ne var? Bizimki nasıl?" Aynı anda Rollenberger'ın sesi Şi'ni bastırdı. "Ben ekip lideri. Lütfen telsizde konuşurken şifrelerinizi kullanın." Boş kıkırdadı. Bu herif zırdeliydi. "Ekip lideri, benim şifrem nedir?" "Sen 6. ekipsin. Ekip lideri çekiliyor." "Grrrr, ekiplerin lideri." "Bir daha söyle." "Bir daha söyleme." "Son söylediklerin, ekip 5, ne demiştin?" Rollenberger'ın sesi bozulduğunu gösterir gibiydi. Boş gülümsedi. Telsizden gelen bir tıkırtı duyunca Şi'nin düğmeyle oynayarak onayladığını belirttiğini anladı. "Benim ekibimde kim var?" diye sordum. "6. ekip, bu kez yalnızsın. Öyleyse daha farklı bir şifrem olmalı değil mi ekip lideri? Örneğin solo 6. "Boo, 6. ekip, gerekli olmadıkça ve bilgi vermeyecekseniz lütfen telsizi meşgul etmeyin." "Graa." Boş telsizi bırakıp kahkahalarla gülmeye başladı. Gözlerinden yaşlar aktığını fark edince pek de komik olmayan bir espriye niçin gülmekten kırıldığını merak etti. Herhalde gün boyu artan gerginlikten sıyrılıyordu. Telsizi tekrar alıp Şi'ni aradı. "Ekip 1, zanlı hareket halinde mi?" "Evet Solo, yani ekip 6. Şimdi nerede?" "Hollywood'la Cherico arasındaki Lynn's Wings adlı lokantada." Mora bir fast food lokantasındaydı. Boş, Hollywood'dan yarım saat kadar uzakta bulunduğundan tasarladıklarını gerçekleştirecek zamanı olmadığını fark etti. "Ekip 1, nasıl görünüyor? Geceyi dışarıda mı geçirecek sizce?" "İyi görünüyor. Biraz dolaşacak galiba. Sonra görüşürüz." Görür. Eve döndüğü zaman Silvia'nın tekrar ağlamış olduğunu fark etti ama yine de biraz toparlanmış görünüyordu. Belki de ilk acıyı ve öfkeyi atlattı diye geçirdi içinden. Mutfak masasında oturmuş bir fincan çay içiyordu. "Çay ister misin Harry?" "Yo, istemem, gitmek zorundayım." "Pekala, gazeteciye ne söyledin?" "Aklıma gelen her şeyi anlattım. Umarım iyi bir yazı hazırlar. Genellikle öyle olur." Anlaşılan Hanks, gazeteciye kızın okuduğu kitaptan söz etmemişti. Eğer söylemiş olsaydı, gazeteci Silvia'nın tepkisini ölçmek için kesinlikle anlatırdı. Ölen kızdan söz ederek Silvia'nın eski gücüne kavuşmakta olduğunu fark etti. Kadınların sevdikleri ya da tanıdıkları biri öldüğü zaman her şeyi konuşmak için can atmalarına şaşırırdı. Ölen birilerinin en yakınlarına acı haberi verdiği zamanlarda bu durumla defalarca karşılaşmıştı. Kadınlar acı çekerken bile konuşmak, anlatmak istiyorlardı. Silvia'nın mutfağında dururken, onunla ilk kez böyle bir durumda baş başa kaldığı zamanı anımsadı. Ona, kocasının ölümünü bildirmiş ve şu anda bulundukları yerde dururlarken, Silvia çok şey anlatmıştı. Daha o günden Boş, kadına yüreğinde bir yer açmıştı. "Ben yokken huzursuz olmazsın değil mi? Ben iyiyim Harry, kendimi daha iyi hissediyorum. Mümkün olduğu kadar erken dönmeye çalışırım ama ne zaman döneceğimden emin değilim. Sen bir şeyler ye." "Peki." Kapının önünde birbirlerine sarılıp öpüşürlerken, Boş, işe gitmemek, ona sarılıp oturmak için dayanılmaz bir arzuya kapıldı. Sonunda kollarından sıyrıldı. Sen harika bir kadınsın Silvia. Ben sana layık değilim. Silvia uzanıp eliyle ağzını kapattı. Böyle söyleme Harry. 27. Mora'nın evi Sunset Bulvarı yakınında Sierra Linda sokağındaydı. Boş yarım blok kadar uzağa park edip hava kararına dek evi inceledi. Sokaktaki evlerin çoğunun verandası ve çatı katında küçük pencereleri vardı. Büyük bir kısmının onarılmaya ihtiyacı vardı. Mora'nın evinin tam yanındaki terk edilmişti. Ev sahiplerinin çoğu, ellerine geçen parayla evlerini boyatmak yerine bahçe duvarını demir parmaklıkla yükseltmeyi yeğlemişti. Hemen hemen hepsinin çatı katı pencerelerinde bile demir parmaklık vardı. Bir bahçe girişinde kütüklerin üzerine oturtulmuş bir araba görülüyordu. Her hafta sonu evlerden birinde eski eşya satışı yapılan bir mahalleye benziyordu. Boş telsizin sesini kesip yan koltuğa bıraktı. Son aldığı rapora göre Mora bulvar yakınında balı tatlı bir bara girmişti. Buraya daha önce gittiğinden Mora'yı barda otururken gözlerinin önünde canlandırabiliyordu. Birkaç ışıklı bira reklamıyla aydınlanan iki bilardo masası ve barın üstünde tavandan sarkan bir televizyon olan bir mekandı. Tek bir içki içmek için gidilecek bir yer değildi. Mora'nın uzun süre burada kalacağını hesapladı. Göğün rengi koyu mora dönerken gözlerini Mora'nın pencerelerine dikti ve bir tek ışık bile görmedi. Boşandığını biliyordu ama evini paylaştığı bir arkadaşı olup olmadığından emin değildi. Kapkara görünen eve bakarken bu olasılığı aklından çıkardı. Ekip 1 dedi telsize. Ekip 1, ben 6, bizim oğlan nasıl? Hala kafayı çekiyor. Sen ne yapıyorsun 6? Evin civarında takılıyorum. Bana gereksinim duyarsan ya da bizimki harekete geçerse haber ver. Elbette. Söylediklerini Sheen ile Opleton anladığını, Rollenberger'ın ise anlamadığını umuyordu. Torpido gözünü açtı, maymuncuk çantasını çıkarıp mavi anorağının iç cebine yerleştirdi. Telsizin ayarını da en kısık pozisyona getirip öteki cebine koydu. Ceketin arkasında parlak sarı harflerle Los Angeles Emniyet Teşkilatı'nın kısaltması olarak L-A-E-T yazdığından tersini çevirip giymişti. Arabadan inip kapıları kilitlediği anda telsizin cızırtısını duydu ve tekrar kapıyı açıp arabaya girdi. Sesi yükseltti. Ne dedin ekip bir? Duyamadım. Kuşkulu harekete geçti. Hollywood bulvarından batıya doğru gidiyor. Yaya olarak mı? Hayır. Lanet olsun diye düşündü. 45 dakika kadar arabada oturup Mora'nın belirli bir hedefi olmadan Hollywood bulvarında bir aşağı bir yukarı dolaştığını, Sheen'in rapor etmesini bekledi. Adamın ne yaptığını merak ediyordu. Sokaklarda dolaşmak ikinci katilin profiline uymuyordu. Bildikleri kadarıyla taklitçi, kurbanlarını doğrudan doğruya otellere çağırıyordu. Sokaklarda gezmek bu tanıma uygun değildi. Telsizde, 10 dakika kadar sonra tekrar Sheen'in sesi duyuldu. Sunset Strip'e gidiyor. Burası da başka bir sorundu. Gerçi Los Angeles'ın sınırları içindeydi ama güney ucu Batı Hollywood'da kaldığından bölge şerifinin denetimi altındaydı. Eğer Mora güneye gidip harekete geçmeye kalkarsa bazı sorunlar yaşanabilirdi. Hansoff gibi biri denetim hakkı sorunlarından çok korkardı. Şimdi Santa Monica bulvarına geçti. Artık Batı Hollywood'daydı. Boş her an Rollenberger'ın sesini duymayı bekliyordu. Aklı çıktı. Ekip 1, ben ekip lideri. Kuşkulu ne yapıyor? Bu herifin hangi işe bulaştığını bilmeseydim, Boys Dam'da dolaşıyor derdim. Pekala ekip 1, gözünü ondan ayırma ama kesinlikle temas kurma. Bizim sınırlarımızın dışına çıktı. Şerifin bürosunu arayıp bilgi veririm. Temas kurmayı planlamıyoruz. Aradan 5 dakika geçti. Boş bir adamın bekçi köpeğini Sierra Linda sokağında gezdirmesini izledi. Terk edilmiş evin bahçesine çişini yapması için tasmasından tutarak bekledi. Tamam dedi Sheen'in sesi, topraklarımıza döndük. Yani Los Angeles il sınırları içine dönmüşlerdi. Ekip 1, şimdi ne yapıyor diye sordu Boş. Hala Santa Monica bulvarında doğuya gidiyor. La Brea'yı geçti. Yo, La Brea'yı saptı, kuzeye yöneldi. Belki de evine gidiyor. 31. ayrımın sonu, sayfa 353, devamı 32. ayrımda.